Ayrım 12.
Özel kişiler bakımından devletin koyduğu kuralları yasanın bununla ilişkili bölümü meydana getirir. Yasanın bu bölümü de bütün öteki bölümleri gibi sadece kamuoyu tarafından desteklendiği sürece etkilidir. Kamuoyu, Musa'nın 10 emirindeki 8. emir gibi hırsızlığı yasaklar ve hırsızlığı bir mülke yasanın yasak saydığı biçimde el atmak diye tanımlar. Böylece özel kişilerin iktisadi iktidarı kesinlikle kamuoyuna, yani hırsızlığın yasa tarafından yasaklanmasına ve bununla birlikte hırsızlığın yasa tarafından tanımlanmasına izin veren anlayışa dayanır. Bu anlayışın zayıf olduğu ya da bulunmadığı yerde mülkiyet tehlikeye düşer. Örneğin Stalin, başlangıçta zanaatini komünizmin çıkarları uğruna uygulayan çok usta bir hayduttu. Papa'nın insanları 8. emre uymak yükümlülüğünden kurtarabilme iktidarının da ona nasıl 13. yüzyılda İtalyan bankerlerini kontrolü altına alabilme olanağını sağladığını daha önce görmüş bulunuyoruz. Bir devlet içindeki iktisadi iktidar her ne kadar türeden ve kamuoyundan doğarsa da kolayca bağımsızlık kazanabilir. İktisadi iktidar türeyi rüşvetle, kamuoyunu da propagandayla etkileyebilir. Politikacıları özgürlüklerini ellerinden alan yükümlülükler altında bırakabilir. Mali buhranlar yaratma tehdidine başvurabilir. Bununla birlikte yapabilecekleri kesin sınırlarla belirlenmiştir. Sezar'ı iktidara geçirenler onun alacaklılarıydı. Bunlar alacaklarını kurtarabilmek için Sezar'ın başarıya ulaşmasından başka umar görememişlerdi. Ne var ki Sezar da başarı kazanınca borçlarını yatsıyabilmesini sağlayacak bir iktidar sahibi oldu. 5. Charles imparatorluk orununu satın alabilmesi için gerekli olan parayı Fugger'lardan çekmiş ama imparator olur olmaz Fugger'ların gırtlağına sarılmıştı. Tabii Fugger'lar ona verdikleri paradan bir kuruşunu bile geri alamamışlardı. Bir dipnot. Fugger'lar Habsburg asıllı birine para vermemezlik edememişlerdir. Hiçbir zaman yalnız 5. Charles'a değil, ondan önce İmparator Maximilian'a ve ondan sonra da onun soyundan gelenlere borç vermişlerdir. Fugger'ların havadis mektuplarının ön sözünde şöyle denilmektedir. İspanyol kralları Fugger'lardan en aşağı 4 milyon düka altını borç almış ve hiç ödememişlerdir. Onların Habsburglarla olan iş ilişkilerinden gerek doğuda gerek batıda doğan kayıplarının da 8 milyon florini bulduğunu söylemek abartmalı sayılmaz. Ne var ki onlar Fugger'lar için? Almanya'da reformasyon belki de hiçbir muhalefetle karşılaşılmaksızın utku kazanacaktı. Bu ailenin en yetenekli üyeleri yüzyıllarca didinmişler ama sayısız varislerinin eline bir yığın alacak senediyle ipotekli topraklardan başka bir şey geçmemiştir. Londra kenti de günümüzde Almanya'nın kalkınmasına yardım etmekle buna benzer bir deneyim geçirmiştir. Aynı şey Hitler'i başa geçiren Thyssen'in de başına gelmiştir. Bir an için demokratik bir ülkede plütokrasinin iktidarını göz önüne alalım. Plütokrasi, Asyalı emekçileri Kaliforniya'da ya da Avustralya'da kullanamamıştır. Yalnız belki eski zamanlarda çok az bir bölümünü kullanabilmiştir. Yine plütokrasi, sendikacılığı ortadan kaldıramamıştır. Plütokrasi, özellikle İngiltere'de zenginlerden ağır vergiler alınmasını da önleyememiştir. Sosyalist propagandayı da önleyememiştir. Buna karşılık plütokrasi, sosyalistlerden kurulu hükümetlerin sosyalizmi getirmesini önleyebilir, eğer buna engel olamazsa bir buhran yaratarak ve propaganda yoluyla sosyalist hükümetin düşmesini sağlayabilir. Eğer bu yollardan isteğine ulaşamazsa, sosyalizmin yerleşmesini önlemek için ortalığı karıştırıp bir iç savaş çıkarabilir. Yani sorunların basit, kamuoyunun kararlı olduğu yerlerde plütokrasi iktidarsızdır. Ama kamuoyunun kararsız ya da sorunların karmaşıklığı dolayısıyla şaşkına dönmüş olduğu yerde plütokrasi istediği siyasal sonucu alabilir. Sendikaların iktidarı zenginlerin iktidarının tam tersidir. Sendikalar beyazların dışındaki emekçileri içlerine almayabilir. Kendilerinin ortadan kalkmasını önleyebilir, yüklü ölüm sigortası primi, gelir vergileri sağlayabilir ve kendi propagandaları için özgürlüğü destekleyebilirler. Ne var ki bunlar şimdiye kadar sosyalizmi getiremedikleri gibi kendi beğendikleri ama halk çoğunluğunun güvenmediği hükümetleri iktidarda da tutamamışlardır. Bundan da anlaşılacağı üzere bir demokraside iktisadi örgütlerin siyasal kararları etkileyebilme gücü birçok önemli konuda en yoğun propagandaya bile kapılmayı reddeden kamuoyu ile sınırlıdır. Demokrasi gerçekten var olduğu yerde kapitalizmin birçok karşıtının kabul etmek istediğinden daha büyük bir gerçekliğe sahiptir. İktisadi iktidar türel düzen altında bulundurulduğu sürece her ne kadar sonuç itibariyle toprak mülkiyetine dayanıyorsa da modern toplumlarda iktisadi iktidardan en büyük hisse sahibi olanlar nominal toprak sahipleri değildir. Derebeylik çağlarında toprağı elinde bulunduran iktidara da sahipti. Bunlar ücretler üzerinde işçi statüleri gibi önlemler yoluyla ya da pogromların yarattığı bir dipnot, pogrom, eski Rusya'da hükümet yönetimi altında ve özellikle Yahudilere karşı girişilen kırım. Doğu mahallindeki kredi gücü yoluyla istedikleri gibi oynayabilirlerdi. Ancak endüstriyalizmin geliştiği yerlerde kredi, nominal toprak mülkiyetinden daha güçlü hale gelmiştir. Toprak sahipleri ister akıllıca ister akılsızca olsun borç alırlar ve böyle yapmakla bankalara bağımlı hale gelirler. Bu çok olağan bir şeydir ve tamamıyla üretim tekniğindeki değişikliklerin bir sonucu sayılır genellikle. Oysa aslında tarımsal üretim tekniğinin modern olmadığı Hindistan'daki durumdan da görüleceği üzere bu, aynı zamanda devletin yasayı zorla uygulayabilme iktidar ve azminin bir sonucudur da. Bütün gücün yasada toplanmadığı yerde borçlular zaman zaman kendilerine borç para vermiş olanları öldürür, borçlu olduklarını gösteren bütün belgeleri de yakarlar. Kendi isteğiyle borç para verenlerin ortaya ilk çıktığı günden beri, köylüsünden hükümdarına kadar toprakla ilişkisi bulunan herkes borç alma alışkanlığına tutulmuştur. Ne var ki borç alanlar ancak ve ancak yasaya saygı duyulan ve yasanın zorla uygulandığı yerlerde ölünceye dek faiz ödeme zorundadırlar. Böyle yerlerde toprak mülkiyetinden doğan iktidar borç alandan borç verene geçer. Modern toplumlarda da borç veren genellikle bankadır. Modern bir büyük şirkette mülkiyet ve iktidarın aynı kişide toplanması asla zorunlu değildir. Amerika Birleşik Devletleri'ni yakından ilgilendiren bu konu, Burl ve Mintz'in Modern Şirket ve Özel Mülkiyet 1932 adlı önemli eserinde yetkili bir biçimde incelenmiştir. Burl ve Mintz, mülkiyetin merkezden çevreye, iktisadi iktidarın ise çevreden merkeze doğru hareket halinde olduğu görüşündedirler. Son derece dikkatli ve yorucu bir inceleme ile de Amerika Birleşik Devletleri endüstrisinin yarısının 2000 kişinin kontrolü altında bulunduğu sonucuna varmaktadırlar. Bakınız sayfa 33. Onlar modern şirketlerin yöneticilerini eski zamanların papaları ve krallarına benzetmekte, bu yöneticileri Adam Smith'in eserlerinde görülen tüccar tipinin ardılı saymaktansa, Büyük İskender gibi adamları dikkatle incelemek yoluyla, onlara, şirket yöneticilerine yön veren etkenlerin daha iyi anlaşılabileceği görüşünü ileri sürmektedirler. İktidarın bu muazzam iktisadi örgütlerde toplanışı, Burl ve Mintz'e göre iktidarın ortaçağ kilisesinde ve milliyetçi devlette toplanışını andırmakta ve şirketlerin devletle aynı koşullar altında rekabet etmesine olanak vermektedir. Bu iktidar toplanışının nasıl meydana geldiğini anlamak kolaydır. Örneğin bir demiryolu şirketindeki sıradan hissedar, demiryolunun yönetiminde söz sahibi değildir. Bu adam kuramsal olarak demiryolunun yönetiminde parlamento seçimlerinde oy kullanan sıradan bir seçmenin ülkenin yönetiminde söz sahibi oluşu kadar söz sahibidir. Ama uygulama alanında değildir. Demiryolunun iktisadi iktidarı 3-5 kişinin elindedir. Amerika'da bu iktidar öteden beri genellikle bir kişinin elinde toplana gelmiştir. Her gelişmiş ülkede muazzam bir iktisadi iktidar ufacık bir azınlığın elindedir. Bu azınlığı oluşturan kişiler bazen Amerika, Fransa ve Büyük Britanya'da olduğu gibi özel girişimcilerdir. Bazen de Almanya, İtalya ve Rusya'da olduğu gibi politikacılardır. İkinci olarak gösterdiğimiz sistem, iktisadi ve siyasal iktidarın birleştiği yerlerde doğar. İktisadi iktidarın birkaç elde toplanma eğilimi göstermesi çok rastlanan bir şeydir. Ama bu eğilim yalnız iktisadi iktidara değil, genellikle bütün iktidarlara özgü bir şeydir. Tıpkı bir çelik tröstünün birbirleriyle rekabet halindeki ufak çelik fabrikatörlerinin bulunduğu aşamaya oranla daha ileriki bir aşamada oluşu gibi, iktisadi ve siyasal iktidarın birleştiği sistemde daha ileriki bir aşamadadır. Ne var ki ben şimdilik totaliter devleti tartışmak istemiyorum. İktisadi iktidara sahip oluş, askeri iktidarın ya da propaganda iktidarının ele geçirilmesine yol açabilir. Ama bunun tersi de aynı derecede mümkündür. İlkel koşullar altında çeşitli ülkeler arasındaki ilişkiler söz konusu olduğu zaman, askeri iktidar genellikle başka türden iktidarların kaynağıdır. İskender Persler kadar zengin değildi. Romalılar da Kartacalılar kadar zengin değillerdi. Ne var ki İskender de Romalılar da savaşta üstün gelmek suretiyle düşmanlarından daha zengin oldular. Müslümanlar fetihlere ilk giriştikleri sırada Bizanslılara oranla, Tötonyacı istilacılarda Batı Roma İmparatorluğuna oranla çok yoksuldular. Bütün bu örneklerde askeri iktidar, iktisadi iktidarın kaynağını meydana getirmiştir. Yalnız Arap ulusu içinde peygamberin ve peygamber ailesinin askeri ve iktisadi iktidarı propagandadan türemişti. Tıpkı Batı'da kilisenin iktidar ve servetinin propagandadan türeyişi gibi. Askeri iktidarı iktisadi güçleri sayesinde kazanmış, örnek olarak gösterilebilecek bir sürü devlet vardır. Antikite'de bunun en önemli örnekleri denizci Yunan siteleriyle Kartaca'ydı. Orta çağda İtalyan cumhuriyetleri, modern çağda da Hollanda ile İngiltere. Bütün bu örneklerde endüstri devriminden sonraki dönem için İngiltere'yi kısmen dışarıda bırakırsak, İktisadi iktidar ham madde mülkiyetine değil ticarete dayanıyordu. Bazı siteler ya da devletler coğrafi üstünlüklerine bir de ticarette ustalığın katılmasıyla kısmi bir tekel elde etmişlerdi. İspanya'nın 17. yüzyılda gerilemeye başlayışının da ortaya koyduğu gibi sadece coğrafi üstünlük yeterli değildir. Bu sitelerin ya da devletlerin ticaret yoluyla kazandıkları servetin bir kısmı ücretli askerlerin kiralanmasına harcandı. Yani askeri iktidarın kazanılması yolunda kullanılmış oldu. Bununla birlikte sürekli olarak bir isyan ya da ihanet tehlikesinin varlığı bakımından bu yöntem sakıncalıydı. İşte bu nedenle Machiavelli bu yöntemi yerer ve orduların vatandaşlardan kurulu olmasına salık verir. Ticaretle zenginleşmiş büyük bir ülke için bu öğüt yararlı olurdu. Ama bir Yunan site devleti için ya da ufak bir İtalyan cumhuriyeti için bir yararı yoktu Machiavelli'nin öğüdünün. Ticarete dayanan iktisadi iktidar ya büyük bir topluluğa ya da komşularına oranla uygar bir topluluğa ait olduğu zaman istikrarlıdır. Bununla birlikte ticaret önemini kaybetmiş bulunuyor. Ulaştırma alanındaki gelişmeler yüzünden coğrafi durum eskisi kadar önemli değildir. Emperyalizmin dolayısıyla da önemli devletlerin dış ticaret gereksinmeleri eskisine oranla azalmıştır. Uluslararası ilişkilerde önem kazanan iktidar biçimi şimdi ham maddelerle besin maddelerini elde bulundurmaktadır. En önemli ham maddeler ise savaşta kullanılan ham maddelerdir. Böylelikle iktisadi iktidarla askeri iktidar birbirlerinden zor ayırt edilir hale gelmiştir. Örnek olarak petrolü ele alalım. Bir ülke petrolsüz dövüşemez, dövüşemedikçe de petrol bölgelerini elinde bulunduramaz. Her iki durumda başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. İranlıların yeterli orduları olmadığı için petrollerinin onlara bir yararı dokunmadı. Aynı biçimde eğer Almanya petrole sahip olamazsa, Alman silahlı kuvvetlerinin de Almanya'ya bir yararı dokunmayacaktır. Bir dipnot. Eserin 2. Dünya Savaşı'ndan önce yazılıp yayınlandığını hatırlatırız. Besin maddeleri alanında da buna benzer bir durum vardır. Güçlü bir savaş makinesinin kurulabilmesi için ulusal enerjinin çok büyük bir bölümünün besin üretiminden çekilip alınması gerektir. İşte bundan ötürü de böyle bir savaş makinesinin kurulabilmesi, verimli alanların askeri kontrol altında bulundurulmasına bağlıdır. İktisadi ve askeri iktidar arasındaki ilişkiler geçmişte, hiçbir zaman bugünkü kadar sıkı olmamıştır. hiçbir ulus gelişmiş bir endüstriye sahip bulunmadıkça yeterli bir askeri iktidara sahip olamaz ve ham maddelerle besin maddelerine ulaşamaz. Buna karşılık uluslar kendi topraklarında elde edemedikleri ham maddelere askeri iktidar yoluyla ulaşırlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar fetih yoluyla Romanya'nın petrollerini, Ukrayna'nın da tahıl ürününü ele geçirdiler. Ham maddelerini tropikal bölgelerden çeken devletler ise kolonilerini ya kendi askeri güçleriyle ya da müttefiklerinin askeri gücüyle ellerinde tutmaktadırlar. Ulusal iktidarda propagandanın oynadığı rol, eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte artmıştır. İnsanların çoğu zorluklara katlanmayı, yine büyük bir bölümü de ölmeyi göze almadıkça bir ulus modern savaşlarda başarı kazanamaz. İnsanlara zorluğa katlanmayı, ölmeyi göze aldırmak için de iktidarda bulunanlar uyruklarını savaşın önemli, şehit olmaya değecek kadar önemli bir şey olduğuna inandırmak zorundadırlar. Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin utku kazanma nedenlerinin büyük bir bölümünü Sovyetlerin de 1918-20 yıllarında utku kazanma nedenlerinin hemen hemen tümünü propaganda meydana getirmişti. Askeri iktidarla iktisadi iktidarın birleşmesine yol açan aynı nedenlerin bu iktidar birleşimini aynı zamanda propaganda iktidarıyla da birleşmeye zorladığı apaçıktır. Aslında bütün iktidar biçimlerinin bir tek örgütte toplanması eğilimi vardır ve bu tek örgütün devlet olması gerektir. Zıt güçler harekete gelmediği takdirde çeşitli iktidarlar arasındaki ayrılıklar yakın bir gelecekte tarihe mal olacaktır. Bu noktada Marksizmin bizlere alıştırdığı bir görüş, yani kapitalizmin en sonunda bütün çatışmaların üstüne çıkacak bir sınıf çatışması yaratma yolunda olduğu görüşü üstünde duralım. Marx'ı yorumlamak asla kolay bir iş değildir. Bununla birlikte onun şöyle düşünmüş olabileceği anlaşılıyor. Barış zamanında bütün iktisadi iktidar büyük toprak sahipleriyle kapitalistlerin elindedir. Bunlar kontrol olanaklarını son kerteye kadar sömürecekler ve böylelikle proletaryayı ayaklanmaya kışkırtmış olacaklardır. Büyük çoğunluğu oluşturan proletarya birleşir birleşmez savaştan yengiyle çıkacak ve toprakla sermayeden türeyen iktisadi iktidarın bütün toplumun eline verileceği bir sistem kuracaktır. Bu kuram Marx'a ait olsun olmasın, geniş anlamda kesinlikle bugünkü komünistlere aittir ve bundan dolayı incelenmeye değer. Bütün iktisadi iktidarın büyük toprak sahipleriyle kapitalistlerin elinde olduğu görüşü her ne kadar kabaca doğruysa ve ben her ne kadar şu ana kadar bu görüşü benimsemiş bulunuyorsam da bu görüşü sınırlandıran önemli noktalar vardır. Emek olmadı mı toprak sahipleriyle kapitalistlerin elleri kolları bağlı kalır. Ayrıca grevler de yeteri kadar azimle girişildiğinde ve yeteri kadar yaygınlaştığında emeği iktisadi iktidarda bir pay sahibi kılar. Yalnız grevin sağladığı olanaklar çok bilinen bir konu olduğu için bunlar üzerine daha fazla söz etmeyeceğim. Ortaya çıkan ikinci soru şudur. Kapitalistler kontrol olanaklarını gerçekten de son kerteye kadar sömürecekler mi? İhtiyatlı kapitalistler sırf Marx'ın önceden haber verdiği sonuçlardan korktukları için böyle hareket etmiyorlar. Kapitalistler işçilere de bir gönenç payı bırakırlarsa onların devrimci olmalarını önleyebilirler. Bunun en dikkate değer örneği usta işçilerin tümünün muhafazakar olduğu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Proletaryanın çoğunlukta olduğu varsayımı ise çok tartışma kaldırır. Bu varsayım özellikle köylülerin mal mülk sahibi olduğu tarımsal ülkelerde gerçeğe uygun değildir. Büyük miktarda yerleşmiş servetin ve iktisadi görüş açısından proleter sayılan pek çok insanın bulunduğu ülkelerde ise bu proleterler iş bulmaları lüks istemine bağlı olduğundan siyasal savaşımda zenginleri tutarlar. Bu bakımdan eğer bir sınıf savaşı çıkarsa bu savaşı proletaryanın kazanacağı hiç de kesin değildir. Son olarak çoğu insanlar bir buhran sırasında sınıflarından çok uluslarına bağlılık duyarlar. Bu her zaman böyle olmayabilir ama bütün nominal enternasyonistlerin birer vatansever ve birer savaşçı haline geldikleri 1914'ten bu yana herhangi bir değişiklik belirtisi görülmemiştir. Bu nedenle her ne kadar bir sınıf savaşının uzak gelecekte çıkması tamamıyla kaybolmuş değilse bile milliyetçi savaşlar hala bugünkü kadar büyük bir tehlike olarak kalmakta devam ettiği sürece sınıf savaşı beklenemez. İspanya'da şimdi sürmekte olan iç savaşla bu iç savaşın öbür ülkeler üzerindeki etkilerinin sınıf savaşının artık milliyetçiliğe üstün geldiğini kanıtladığı söylenebilir. Bununla birlikte ben olayların gidişinde bu görüşü destekleyen bir yan görmüyorum. Almanya ve İtalya'nın Franco'yu tutmaları milliyetçi nedenlere dayanıyor. Fransa ile İngiltere'nin Franco'ya karşı tutum almaları da yine milliyetçi nedenlere dayanıyor. Franco'ya karşı İngiliz muhalefetinin şimdiye kadar çok büyük olmayışının nedeni, İngiliz muhafazakarlarının doğal olarak Franco'yu tutmalarıdır. Eğer hükümetimizin tutumunu doğrudan doğruya İngiliz çıkarları belirleseydi, bu muhalefet hiç kuşkusuz daha büyük olurdu. Bununla birlikte Fas'taki maden cevherleriyle Akdeniz Havzası'nın denizden kontrolü söz konusu olur olmaz, İngiliz çıkarları siyasal sempatilerden ağır basmaktadır. Rus devrimine karşın büyük güçler yine 1914'ten önceki gibi gruplaşmaktadır. Liberaller Çar'dan nefret ediyorlardı. Muhafazakarlar da Stalin'den. Ama İngiliz çıkarlarının söz konusu olduğu yerde şunu ya da bunu beğenip beğenmemek gibi bir ögenin rol oynamasına ne Sir E. Grey ne de şimdiki İngiliz hükümeti göz yumabildi. Bu bölümde söylediklerimizi şöyle özetleyelim. Bir askeri birliğin, çeşitli bağımsız devletlerden kurulmuş bir askeri birlik, iktisadi iktidarı A. Bu birliğin kendi topraklarını savunabilme yeteneğine, B. Başkalarına ait toprakları tehdit edebilme yeteneğine, C. Ham maddelere, besin maddelerine ve endüstri alanında ustalığa sahip oluşuna, D. Başka birliklerin gereksindiği maddeleri ve hizmetleri sağlayabilme gücüne dayanır. Bütün bunlarda askeri ve iktisadi etkenler ayrılmaz biçimde iç içedir. Örneğin Japonya, büyük askeri güç haline gelebilmenin ön koşulu olan ham maddeleri salt askeri yollardan Çin'de elde etmiş, İngiltere ile Fransa da aynı biçimde yakın doğu petrollerini ele geçirmişlerdir. Ne var ki daha önceden belirli bir endüstriyel gelişmeye ulaşmamış olsalardı, ne Japonya ne de İngiltere ile Fransa bunu başarabilirlerdi. Savaş mekanize oldukça, bilimselleştikçe savaşta iktisadi etkenlerin önemi de gitgide artmaktadır. Ama buna karşın üstün iktisadi kaynaklara sahip olanın savaştan mutlaka galip çıkacağını varsaymakta güvenilir bir düşünüş değildir. Milliyetçilik duygusunu körüklemekte, propagandanın önemi de en aşağı iktisadi etkenler kadar artmıştır. Sadece devletin iç iktisadi ilişkilerinde başkalarının sırtından servet kazanma konusunda neler yapılabileceğini yasa sınırlar. Başkaları tarafından istenilen bir şey üzerinde tam veya kısmi tekele ya da bir birey ya da bir grup sahip olur. Tekelleri yasa yaratabilir. Örneğin patentler, telif hakları, toprak mülkiyeti. Tekelleri tröstler ve sendikalarda olduğu gibi birleşme de yaratabilir.